Ayrım 3. Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 30. Mağaranın içi bir anda apaydınlık oluverdi. Bir elin şarteli klik sesi çıkartarak kaldırmasıyla duvarlara belli aralıklarla monte edilmiş floresan lambaları bir dizi titrek yanıp sönmelerin ardından mağaranın içini aydınlatmaya başladı. Mürit neye uğradığını anlayamadı. Panik halinde hemen kızın yanına gitti ve kızı peşinden sürüklemeye başladı. Koşuyor, bir galeriden çıkıp diğerine koşarak giriyordu. Ama 15 dakika sonra kendini başladığı yerde buldu. Burası kızın babasının ölüsünün durduğu çıkış yeriydi. Bir galeriden diğer galeriye daireler çizerek geçmiş ve sonunda buraya varmıştı. Mürit kızı yere doğru itti ve kendisi de bir kaya çıkıntısının üzerine yığıldı. Vücudunun bütün gözeneklerinden ter fışkırıyor, kayanın üstüne çökmüş solumaktan başka bir şey yapmıyordu. Nadiren silah taşırdı. Bıçakları ve kurbanlarını uyutan deri altı şırıngasını silaha tercih ederdi. Ama şimdi keşke bir silahım olsaydı diye geçiriyordu içinden. Orman bekçileri ortalıkta görünmüyorlardı ama seslerinin kireç taşı galerilerde yankılandığını işitti. Peşindekilerin mağara duvarlarında uçuşup duran gölgelerini gördü ve uzaklardan bir yerlerden kulağına köpek avlamaları geldi. Yaklaşıyorlardı. Hisleri ona birazdan ellerine düşebileceğini söylüyordu. Peki ama onu nasıl bulmuşlardı? Tuzağa düşmüştü ama henüz her şey bitmiş sayılmazdı. Kolunu kızın boynuna doladı, elindeki bıçağı da kızın tomurcuklarının göğüslerinin arasına bastırdı. Birazcık baskı yaptı mı bıçak kızın kaburga kemiklerinin arasına tereyağına girer gibi girecek ve kızın kalbini delecekti. Kız artık onun rehinesiydi, buradan çıkışının biletiydi. Ağzı kapalı kız için için ağlıyor ve terler döküyordu. O sırada adam kızın kulağına ''Ben ne dersem aynen onu yapacaksın Melanie'' dedi. ''Sakın kıpırdama da buradan sağ salim bir an önce çıkalım. Yoksa senin o güzel kalbini sökerim, anladın mı?'' Kız ağlamayı kesti. Genç bedeninin tir tir titrediğini hissetti ve kızın korkusu adamı heyecanlandırdı. Peşindeki adamlara bir öneride bulunacaktı. Adamlar öneriyi kabul etmek zorunda kalacaklardı. Aksi takdirde rehinesi ölecekti. Kızın göğsüne dayadığı bıçağa bakarak düşmanlarını bekledi. İşittiği bir takım seslerin ardından üç adam ve bir kadın ortaya çıktı. Hepsi silahlıydılar ve üzerlerine FBI yazan açık mavi rüzgarlık giymişlerdi. Ağır adımlarla mağaranın içine girerlerken silahlarını katilin üzerine doğrulttular. O anda kadını tanıdı, yüzünü televizyonda ve gazetelerde görmüştü. Kate Moran bu muydu? Demek yıllardan beri onun peşinde koşan, onu ele geçirip adalete teslim edeceğini orada burada söyleyip duran orospu buydu. Kadının gözlerindeki nefreti gördü. Bu nefretin yoğunluğu kadını yiyip bitiriyordu. Katil bıçağı genç kızın göğüslerinin arasında tutuyordu. Orada durun yoksa kız da babası gibi ölür. Sivil polislerin kireç taşından çıkıntının üzerinde duran parçalanmış cesede bir an baktıklarını gördü. Moran'a doğru sen dedi. Silahını kılıfına koy ve öne doğru yürü. Diğerleriniz olduğunuz yerde kalın. Siz de silahlarınızı yere koyun ama koymadan önce şarjörleri çıkarıp ileriye atın. Yoksa kızı öldürürüm, tartışma yok. Polisler ne yapacaklarını bilemez bir haldeydiler ama kısa süren şaşkınlığın ardından ekibin başında olduğu izlenimini veren yaşlıca güneş yanığı tenli adam Kate sen bu işi bana bırak dedi. Ancak Moran adamın lafına aldırış etmedi. Bu benim işim Lou. Herkes silahını yere bıraksın. Kate tabancasını kılıfına koydu ve meslektaşlarının şarjörleri silahlarından çıkarıp atmalarını, sonra silahları yere bırakmalarını bekledi. Mürit uzaklardan gelen köpek avlamalarını işitti. ''Seslere bakılırsa buraya bir ordu getirmişsiniz.'' Moran hiç duraksamadan mağaraların bütün çıkışları kapatıldı. ''Buradan çıkış yok Gamal.'' Mürit başını iki yana salladı. Bıçağın ucunu yavaş bir hareketle kızın göğüsleri üzerinde kaydırdı. ''Yanlış düşündüğünü sana birazdan kanıtlayacağım. Bana doğru 10 adım at Moran, diğerleri kıpırdamasın.'' Moran gözlerini mağaranın duvarlarında gezdirdi ve ileriye doğru 10 adım atmadan önce gözlerini bir an kapattı. Mürit kadın ajanın yüzünün ter içinde kaldığını, ellerinin titrediğini ve nefes alıp verişinin sıklaştığını görünce gülümsedi. Kapalı yerlerden hep korktun sen değil mi Moran? Ne? Bunu da nereden çıkardın? Yıllarca hastalarla uğraştıktan sonra klostrofobi semptomlarını belirlemek çok kolaydır. Solumalar, titreyen eller. Bu arada sanki cehennemdeymişsin gibi bir ifade var yüzünde. Eminim mağara duvarlarının üstüne yığılacağından da korkuyorsundur. Belki de beni böyle sinirlendiren senin şeytanla olan ilişkin Doktor Gamal dedi. Mürit boğuk bir sesle kahkaha attı. Bilmem, en sonunda yüz yüze geldik işte. Ama her nedense sanki seninle daha önceden karşılaştık gibi bir his var içimde. Bellevue'da, 5 yıl önce. Bak işte bu çok ilginç. Senin fobi sorunların vardı değil mi? Hayır, ilgisi de yok zaten. Kızı neden bırakmıyorsun doktor? Mürit kaşlarını çattı. Sen beni gerizekalı falan mı sandın? O kadar korktuğun halde yine de mağaranın içine girebilmen çok cesurca bir davranış. Ama bu kararı vermekle ne kadar aptallık ettiğini şimdi göreceksin. Sen ne demek istiyorsun? Birazdan anlayacaksın ne demek istediğimi. Sen benim yerimi nasıl tespit ettin Moran? Yok yok, sen bu soruya en iyisi cevap verme. Çünkü burada oyalandığımız sürece polisi buraya yığacaksın. Kaçışım da tehlikeye girecek. Moran, sen ne kaçışından bahsediyorsun dedi. Hiçbir yere gidemezsin. Dışarıda seni helikopterler de bekliyor, yerel polisler de, federaller de. Burada olmayan tek birim ulusal muhafızlar. Mürit başını iki yana sallayıp kadın ajanın yardımcılarına baktı. Kaçamayacağımı zannetmen çok yanlış. Bak şimdi senden neler istediğimi söyleyeyim. Yoksa Melanie'yi öldürürüm. Önce çok yavaş bir şekilde silahını kılıfından çıkarıp önüne koy. Sonra da ben sana dur diyene kadar geri geri git. Haydi başla, yoksa kızı keserim. Mürit bıçağın ucunu kızın göğsüne bastırdı. Kız gözlerini acıyla yumdu. Moran tereddüt etti. Ardından silahını kılıfından çıkardı ve geriye doğru adım atmadan önce de silahı yere koyup ön tarafa doğru kaydırdı. Mürit, tamam, yeterince geri gittin diyerek kadın ajana durmasını emretti. Kolunu kızın boynuna dolayarak ileriye doğru eğildi. Yerden Moran'ın Glock marka silahını alarak doğruldu. Elindeki silahı kadına doğru çevirip sırıttı. Ne diyeceğim biliyor musun? İnsan güdüleri üstüne ister Freud'dan örnekler ver, istersen de Maslow'dan. Benim tercihim, hani şu ismi lazım değil, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın konu üstüne söylediği olacak. İnsanı hayalarından tutup çekersen peşinden kafası da gelir, kalbi de. Sen her cinayetten önce kılık değiştirdin değil mi Doktor Gamal? Çok akıllıca. Eminim kiraladığın arabaları otel önünde bırakmayı, sonra başka araba çalıp ona da sahte plaka takmayı alışkanlık haline getirdin. Aynı dışarıdaki araba gibi değil mi? Neden soruyorsun ki? Çünkü yıllardan beri cevaplarını aradığım bir sürü sorum olacak sana. Neden öldürdün bütün bu kurbanlarını? Neden kurbanlarını çifter çifter kestin? David ile Megan'ı da mı aynı nedenden ötürü öldürdün? Bir tür intikam için mi? Mürit Moran'ın gözlerinde öfke kıvılcımı gördü. Onu küçümser bir ses tonuyla, ''Senin asla anlayamayacağın bir şey bu Moran. Ayrıca şimdi psikanalitik tartışmalar yapacak zamanım yok. Bana bir helikopter ayarlaman için 10 dakikam var. Helikopterle birlikte ben de buradan gidiyorum. Giderken sen de benim de geliyorsun. Helikopteri getirtmezsen kız da ölür. Eğer biri peşimizden gelmeye kalkarsa ya da bir şeylerden şüphelenirsem kız yine ölür. Hata ne olursa olsun yaptığınız anda kızı da ölmüş bilin. Anlaşıldı mı? 9 dakika kaldı. Zamanı boşa harcıyorsunuz. Bir sorun var diye cevapladı Moran. Senin bu dediklerini yapamam. Mürit tabancanın namlusunu kızın şakağına dayarken ter içinde kalmıştı. Joker bende Moran. Ya verdiğim talimatları yerine getirirsin ya da bu küçük Melanie ile burada vedalaşırsın. Galiba sen benim bu kızı oturup burada kesmemi istiyorsun. Yapmadığım iş değil, bunu sen de biliyorsun. Moran derin bir nefes aldı. O tetiği çekmeden önce ya da o bıçağı kullanmadan önce senin de bir şeyler bilmen gerekiyor. Çünkü şimdi söyleyeceklerim senin burada ölü ya da sağ olarak çıkmanı belirleyecek. Mürit kaşlarını çattı. Sen ne diyorsun be? Sen silah konusunda uzman değildin değil mi? Emniyet kilidi kabzanın yanındaki şu küçük kırmızı düğme var ya, o açık işte. Yani ateş edemezsin. Mürit panikledi, elindeki silahı inceledi. Silahın üzerinde kadının bahsettiği kırmızı düğmeyi göremedi. Müritin silahın üzerinde kırmızı nokta nerede diyerek oyalanması, en fazla 2 saniye sürse de Morin'in elini arkasına götürmesine, yarı otomatik bir tabanca çıkartabilmesine yetti. Ben bunu acil durumlar için saklarım, bir şey söylemeyi de unutmuştum. Glockların güvenlik kilidi olmaz. Silahını yere bırak şimdi, haydi hemen, yoksa vururum. Kalt aksini! Mürit Glock'u kızın kafasına bastırdı. Saniyenin binde biri kadar bir süre içinde de bir silah ateş aldı. 4. kısım, Virginia. Greensville cezaevi yüksek güvenlikli hapishanelerdendi. 6 metre yüksekliğinde çelik tel duvarlar, güçlü projektörlerle donatılmış gözetleme kuleleri ve her tarafta kalın dikenli tel röleleri vardı. Ziyaretçilerin cezaevine giriş ve çıkışlarında beden tarama işlemleri elektronik olarak yapılıyordu. Bugünü görebilmek için tam 1 yıl bekledim. Karla kaplı hapishane avlusu geçildi mi ölüm odasının bulunduğu, yalıtılmış bir haldeki duvarları kasvet dolu L ünitesine çıkıldığını biliyordu. İşte burası idam mahkumlarının 5 metrekarelik odada onları bekleyen elektrikli iskemleye veya elektrikli yatağa bağlanmadan evvel yaşamlarının son 5 gecesini geçirdikleri yerdi. Mahkum hangi yöntemle öleceğini seçmekte serbestti ama herhangi bir seçim yapılmazsa o zaman da devlet infazı ölümcül enjeksiyonla gerçekleştiriyordu. Bu gece sıra Konstantin Gamal'daydı. Geçmişte idam cezasına pek öyle inanan biri değildim ama 10 yılı aşkın bir süre polislik yaptıktan sonra aramızdaki bir takım canilerin bu dünyada serbestçe dolaşmayı hak etmediği gerçeğini anlıyorsunuz. Gamal da işte bunlardan biri. Federal ajan olarak geçirdiğim 10 yılda bu adamdan daha şeytan, daha acımasız bir katile rastlamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Kimisi buluğ çağında masum 29 insanı öldürdü. Hepsinin onları seven aileleri vardı. Ölümleri geride kalanları gözyaşlarına boğdu. Kurbanların hiçbirine en ufak bir acıma gösterilmedi. Ayrıca bu insanların katili zerre kadar pişmanlık duymadı. Bu katilin birazdan idam edilecek olması beni hiç üzmüyordu. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse onun can çekişerek ölmesini arzuluyordum. Bir kadın olarak ağzımdan böyle bir şeyin çıkabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama hunharca katledilen kurbanların yakınlarının da benim gibi düşündüklerinden emindim. Gebertin şu pisliği de cehennemde çürüyüp gitsin. Cezaevi görevlisinin telefon görüşmesini bitirmesinden hemen sonra koridorun benim sol tarafımda kalan kısmındaki ofisten biri çıktı. Cezaevi müdürünü gazetelerde çıkan fotoğraflarından tanıdım. Lucius Clay 60 yaşlarında uzun boylu, ıslak ıslak bakan mavi gözleri, hayatı boyunca ağzına tek bir damla içki koymamışların ipeğimsi soluk cildiyle kibar bir beyefendiydi. Ama bugün sanki bütün dünyanın dertlerini omzunda taşıyormuş gibi olsa da Tanrı'nın kendi tarafında olduğundan emin bir ruh hali içindeydi. Bayan Moran, Clay elimi hafifçe sanki benimle karşılaşmayı pek istemiyormuş gibi bir tavırla sıktı. Başlamaya hazır mıyız sayın müdür? Desem de aslında birazcık tepinip kurtlarımızı döktükten sonra şu piçi zehirleyelim mi gibi bir şey söylemek istiyordum. Bu akşam keyfim yerindeydi. Bir insanın birazdan ölecek olmasını bu kadar çekici bulabileceğime inanmasam da işin doğrusu çok çekiciydi. Derken bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettim. Lucius Clay'in yüzü hafifçe kızardı ve orada bulunuşumdan duyduğu rahatsızlığı bakışlarıyla belli etti. Zannederim küçük bir pürüz çıktı Bayan Moran. Kalbimin hızla çarpmaya başladığını hissettim. Gamal'ın bu dünyadan çabucak defolup gitmesini, bu konuda en ufak bir ertelemenin bile söz konusu olmamasını istiyordum. Nasıl bir pürüz çıktı? Eyalet valisinden idam cezasının infazının bir süre bekletilmesini talep edebileceğim bir durum ortaya çıktı. Kulaklarıma inanamıyordum. Peki hangi nedenle? Lucius Clay içini çekti. Bunun bir olasılık olduğunu vurguladım size Bayan Moran. Gamal bir takım şok açıklamalarda bulunacağını söylüyor. Ne açıklaması yapacakmış? 15 dakika önce idam infaz ekibinin başkanına iki cinayetini daha itiraf etmek istediğini söylemiş. Başından aşağı sanki kaynar sular indi. İdamdan önceki ölüm yatağı itiraflarına çok rastlanıldığını biliyordum. Ayrıca Gamal'ı da bildiğimden onun başka cinayetler de işlemiş olabileceği fikri bana hiç de şaşırtıcı gelmemişti. Ancak bir son dakika itirafı yapabileceği de hiç aklıma gelmemişti. İçime bir şüphe düşüverdi. Sizce samimi mi?
Gerçekten de bilmiyorum Bayan Moran.
Şu bahsettiğiniz infaz bekletme olayından birazcık şüphe duyuyorum. Bunu Gamal mı talep etti?
Gamal yaklaşık 8 aydan beri idam sırasındaydı ve bu süre içerisinde herhangi bir başvuruda bulunmamıştı. Yasalara göre idam sırası gelmiş ve birkaç saat içinde infazı gerçekleştirilecek biri kalkıp da yeni bir tanıklıkta bulunamazdı. Kurtulabilmesi için tek şansı eyalet valisinin bir af çıkarmasıydı. Bu da Temmuz ortasında kar yağması gibi bir şeydi. Bir de mahkeme veya valilik kararıyla idam 30 gün süreyle ertelenebilirdi.
Bu durum bana çok tuhaf geliyor dedi.
Gamal ertelemeyi talep etmedi. Kanıtları ortaya koymak istediğini, infazın sonra olabileceğini söylüyor. Ertelemeyi öneren de benim zaten. Bu arada yeni kanıtların toplanabileceğini düşünüyorum. Ama yine de bu sadece bir olasılık, belki de hiç gerek duyulmaz.
Kanıtları ortaya koymakla neyi kastediyor?
Ben bilmiyorum, o da bu konuda ayrıntıya girmedi. Ama aynen bu kelimeleri kullandı Bayan Moran.
Cezaevi müdürünün bana baktığını ve endişelendiğimi gördüğünü fark ettim.
Bilmem neden ama sezgilerim bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu söylüyor.
Clay bir iç çekti.
Sizden başkasıyla konuşmayacağını söylüyor. İkiniz baş başa cesetleri nereye gömdüğünü söylemesi için tek şartının bu olduğunu söyledi.
Siz bana şaka mı yapıyorsunuz acaba? İkimiz hem de baş başa. Konstantin Gamal benim karşıma çıkan en kurnaz, en gaddar katildi ve bu pislik heriften hep korkmuştum. Kaderin ağlarını ördü Arizona'da ki o sabah vakti onu vurup yaralayarak yakaladıktan sonra bir de sorgulama ve yargılama aşamalarında onun insanı rahatsız eden şeytani varlığının yakınında olmak gibi korkunç bir şeye katlanmıştım. Bu herifin karşısına çıkan herkesin ama herkesin huzurunu kaçırmak gibi bir yeteneği vardı. Böyle bir katille bir odada tek başıma mı kalacaktım? Hem de izini geride bırakmak için kurbanlarını kasabın et doğraması gibi doğrayan bu katilde. Tek isteğim onun ölmesiydi. Hem de hemen şimdi.
Cezaevi müdürü anlayışlı bir sesle, ben şahsen bir idam mahkumunun bir ziyaretçiyle yalnız bırakılmasına izin vermem. Hem de asla, özellikle de Gamal gibi tehlikeli bir mahkumla. Ama adam bu konuda ısrar ediyor. Aksi takdirde sırlarını da birlikte mezara götürecek.
O bunu söyledi mi?
Clay başını evet anlamında salladı. Aynen böyle dedi Bayan Moran.
Ben de cevap vermeden önce kafamda kısa bir durum değerlendirmesi yaptım. Eğer bize itirafta bulunup yeni kanıtlar sunacaksa, zannederim elimizden ona konuşma fırsatı tanımaktan başka yapacak bir şey gelmez. Çünkü sonuçta onun yapacağı bu itiraflar kurbanların ailelerini rahatlatabilir.
Clay başını salladı. Sizinle hemfikirim. Ancak odayı her ne kadar tamamen güvenli bir hale getireceksek de sizi böyle bir adamla bir odada yalnız başınıza bırakmaktan büyük bir rahatsızlık duyacağımı söylemeye mecburum. Bu adamın anlatacaklarını dinlememek istiyorsanız sakın dinlemeyin. Sonuçta kimse kalkıp korkak olduğunuzu söyleyemez.
İdamı ne kadar bir süre ertelemeyi düşünüyorsunuz diye sordum.
Bu durumda valilik makamından izin almam gerekecek. Ama eğer Gamal herhangi bir açıklamada bulunmak isterse, açıklamayı alması için bir avukatı hazır tutuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Bayan Moran? Böyle bir şeyi yapmak ister miydiniz? Eğer hayır, yapmam diyorsanız bunu gayet anlayışla karşılarım.
Clay'in söylediklerini kafamda tartıp biçtim. Ülkenin dört bir tarafından kalkıp idam cezasının infazına tanıklık etmek için buraya gelen kurban yakınlarının böyle bir ertelemeden memnun olmayacaklarını düşündüm. Peki ya Gamal'la konuşarak kaybettikleri yakınlarının akıbetlerini bilmeyen insanlara bir yardımda bulunabileceksem? İşte bunun çok daha önemli olduğunu düşündüm.
Odanın güvenli olabileceğinden emin misiniz? Clay başını eminim dercesine salladı. Hem de adım gibi eminim. Ayrıca Gamal zincirlenmiş ve kelepçelenmiş olacak. Ama yine de bu konuda kararı siz vereceksiniz. Ben bu konuda pek istekli değilim.
Onunla konuşacağım. Peki kurbanların yakınlarına bu gecikmeyle ilgili bilgi verdiniz mi?
Ben de şimdi bu konuda onlara bilgi vermek üzereydim, dedi Clay. Bana infazın gerçekleşmesini dört gözle bekliyorlarmış gibi geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse onca yıldan beri cezaevi müdürlüğü yapıyorum. Meslek hayatım boyunca bir idamı seyretmeye gelen ne bu kadar çok insan gördüm, ne de mahkumun ölmesini bu kadar sabırsızlıkla bekleyenler. Kusura bakmayın ama içimden şu insanlara meşrubat ve patlamış mısır falan ikram etmek geliyor.
Bu itiraf üzerine benim de içimden bu insanların bu idamı neden bu kadar büyük bir arzuyla istedikleri anlaşılabilir bir şey sayın müdür. Bu canavarın bu dünya üzerinden çekip gitmesini istiyorlar demek geçti.
Ama demedim. Zaten Clay içimden geçenleri bakışlarımdan okumuştu. Cezaevi müdürü saatine baktı. Ve şimdi eğer benimle gelirseniz Bayan Moran, sizi Gamal'la baş başa kalacağınız odaya götüreceğim.
Üçüncü ayrının sonu. Sayfa 40.